Merhaba, bu da podcast'ım içerikli ilk bölümü. Bu bölümün başlığını eklem sağlığı ve kolajen diye seçtim. Bir de paça çorbası ekledim ki nasıl hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu ortada olsun. Eklem sağlığı desem de aslında içeriye baktığımızda sadece eklem olmadığını, ekleme etkileyen şeylerin biraz daha fazla vücudumuzu etkilediğini göreceğiz. Ancak şimdi diz incinmesi, diz sakatlığı dersem bence birçok kişiye dokunmuş olurum. Çünkü en yaygın olan problem, hele de 25 yaşından sonra başladıysanız spora, belki de 30'larınızdan sonra muhtemelen şöyle bir zaman geçmiştir. Spora başlamışsınızdır, sonra bir diz ağrısı olmuştur. Gittiniz ya da gitmediniz doktora, bir süre sonra bu geçti, tekrarladı ve bu süreci bence birçok kişi yaşıyor. Burada şöyle bir nokta var. Bu süreci yaşarken hani ilk diz sakatlığında, ikinci diz sakatlığında, sakatlık demeyelim buna, biraz o zayıflıklarında, incinmelerde. Beni üzen tarafı birçok kişi de bunları yaşadıktan sonra spor bırakıyor. Hani bir hevesle koşuya başlıyor, sonra dizim acıdı, dizim ağrıdı, doktor da zaten şöyle dedi diye vazgeçiyor bu işten. Onları en çok üzülüyorum. Zaman içerisinde daha ciddi sakatlık yaşayanlar da var. Yırtıklar, şunlar bunlar. Bazen bu olumsuz deneyimleri yaşayanlar bana mesaj atıp tavsiye ister ve onlara verdiğim tavsiyeleri aslında bugün biraz sizlerle paylaşacağım. İsterseniz size kendi hikayemden bahsedeyim. Benim öyle beni spordan uzaklaştıracak bir sakatlığım olmadı. İlk zamanlar ben de bir o diz zayıflıklarını hissettim. Yorgun hissediyordum. Ancak hiçbir zaman bu mesela bir yarıştayken ya dizlerim artık iflas etti, ben gidemiyorum seviyelerine de gelmedi. Öyle çok antrenmandan çekilmemi gerektirecek bir durumda yaşamadım açıkçası. Ancak çevremde çok sayıda diz problemi yaşayan vardı. Onlarla beraber ben de bazı şeyleri hani duyup öğrenmeye başladım. Böyle glukozamin, kondroitin, MSM, paça çorbası, bunlar o zamanlardan kalma. Hatta glukozamin kullandığımı hatırlıyorum. Bir etkisini görmemiştim ama çok da hani etki görecek bir durumum yoktu. Büyük bir sakatlık yoktu ki hani neyi iyileştireceğiz gibilerinden. İkinci konuysa paça çorbasıydı. Ancak bu paça çorbası sanıyorum hepiniz biliyorsunuz, yani paça çorbası eklemlere iyi gelir. Ancak bu paça çorbası benim damağıma, burnuma kesinlikle iyi gelmiyor. Ben onu dışarıda da içmeyi denedim, evde de pişirmeyi denedim ama hayır, bu benim kesinlikle devam etmek istediğim bir şey değil. Sonra düşündüm, ben ne yapabilirim de bu paça çorbasını içmekten kurtulabilirim? Nasıl bunun çevresinde dolanıp başka bir çözüm yoluna ulaşabilirim derken orada ne oluyor? Bu hayvanın ekleminde bir şey var. Biz istiyoruz ki o eklemdekini kaynatalım, çorba yapalım, içelim ve bizim bedenimize katılsın. Nedir bu? Jelatin. Evet, bu bildiğimiz jelatin ama bilmediğiniz jelatin de olabilir. Jelatin nedir fazla bilmiyorsanız. Benim jelatin bilgim tabii ki de jelibona dayanıyor. Geçmişte hatırlıyorum, paketlerin üzerine okuduğumuz sığır jelatini yazar onların üzerinde ve hatta üniversitede şöyle bir sohbet de hatırlıyorum, o da arkadaşım demişti. Bu sığır jelatini varmış bunun içerisinde, o da kemikten yapılıyormuş. Ay ne kadar iğrenç, biz bunu yememeliyiz gibilerinden. Bugün bunun tam tersini söyleyen bir pozisyondayım. O gün de dinleyiciydim ama. Ve düşündüm, biz eklemden jelatini almaya çalışıyoruz. Jelatin jelibonda da var. Demek ki mutfakta kullanılabilir bir şey. Bir de jöleyi biliyoruz tatlı halinde. Ancak bu ikisi de şekerli. Bunu bu kadar şekerli almamak lazım diye düşündüm. Sonra sade jelatin var. Direkt sığır jelatini sade olarak satılıyor. Biraz araştırdım. Hakikaten var mı böyle uygulamalar? Yani sığır jelatinini ya da herhangi bir başka bir hayvandan yapılmış jelatini vücudumuza alırsak yine paça çorbası içmiş kadar olur muyuz? Bunu kovaladım bir miktar ve Bundan 7 yıl kadar önce jelatin deneyimlemeye başladım. Jelatin ne aslında? Bizim vücudumuzun her yerinde var. Bizim vücudumuzda kolajen olarak var ve biz kolajeni daha çok güzellik ürünleri ve supplement, yine takviye gıdalarda duymaya alışığız. Ancak bizim vücudumuzda var. Saçımızda, cildimizde, iç organlarımızın astarında, diz ya da bütün eklemler, eklem bağları, tendonlar, kemikler. Bunların hepsinde kolajen var. Ve biz küçükken, çocukken zaten vücudumuzun kolajen oranı daha yüksek. Böyle küçük çocukları düşünürseniz ciltlerinin altı dolu doludur. İşte o dolgu maddesi ve bu şişmanlık değildir. Ama doludur yani. Dizine bile baksanız bebeğin ya da bileği daha kalındır. Parmakları dolu doludur. İşte onlar aslında hep kolajen. Biz yaşlanıyoruz. Bu kolajen azalıyor. Sonra kırışmaya başlıyoruz. Güzellik ürünleri de diyorlar ki hani biz size bu kapsül halinde bu kolajeni verelim. Ya da cildinize siz sürün bunu. O yine cildin altında dolgu olsun. Mantık bu aslında. İskelet sistemimizdeki kolajen miktarı hakkında biraz sayı vermek istiyorum. Diyor ki kaslarımızın %5'i kolajen, kıkırdağın %60'ı kolajen, eklem bağlarının %75'i ve tendonların %80'i kolajenden oluşuyor. Böylece dediğim gibi bizim umudumuz bu çorbayı içerek ondaki kolajen bizim vücudumuza katılsın. Bizim bu eklemimizdeki kıkırdak, tendon, eklem bağları ne var ne yok ve kemiğin kendisi de bu kolajenle güçlensin. İstediğimiz şey bu. Böylece ben dediğim gibi 7 yıl kadar önce kolajen, jelatin tüketmeye başladım. O benim vücudumda kolajen oluyor. Kolajen ile jelatinin farkı ise aslında en büyük farkı. İkisi de aynı amino asitlerden oluşuyorlar ancak jelatin sindirilemez bir formda. Kuru halinde, toz halinde düşündüğünüzde ve soğuk suda erimiyor. Kolajeni soğuk suyla karıştırdığınızda, içtiğinizde bunu sindirebiliyorsunuz. Ama jelatinin sıcak suda erimesi gerekiyor. Vücudumuza katıldıktan sonra tekrar kolajen oluyor. Peki bugün ben kimden bahsedeceğim? Bu konu böyle ilgi çekici bir konu hakkında Keith Barr diye birisinin çalışmalarına denk geldim. Bir röportajına denk geldim. Aslında çok da değil. 2-3 yıl kadar önce ilk kez karşılaştım. Kimdir Keith Barr? Bu kişi University of California Davis'te profesör. Moleküler biyoloji üzerine çalışıyor. Functional Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'nın sorumlusu. Burada kas hipertrofisi, kas dayanıklılığı ve bağ yapıları ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bayağı aktif birisi aslında. Ben bu podcast'ten önce bir dönüp bakayım neler var dediğimde de daha önce de fark etmiştim. Şimdi de dönüp baktığımda gördüm ki birçok podcast'te misafir. Dönüp siz de isterseniz orijinallerini dinleyebilirsiniz. Bayağı zaman ayırabilirsiniz. Kaynak bol Keith Barr hakkında. Hatta ben bu içerikte neler söyleyeceğimi planladıktan sonra takip ettiğim podcastlerin bir tanesi 3 saat sonra önce yeni bölüm yayınlanmış. Keith Barr tekrar podcast'te konuk olmuş diye gördüm. Hemen dinledim ama ekleme yapmam gereken bir şey yoktu. Her şeyi zaten diğer kaynaklardan, internetteki yazılardan toparlamışım. Keith Barr en çok tendonlardan konuşur. Ben de oradan yola çıkarak biraz tendonlardan bahsedeyim. Tendonlar kası kemiğe bağlıyor diyelim. Bu kasın ucundaki bir doku. Kemik tarafında ve kas tarafındaki yapısı da değişken. Mesela kemik tarafında daha sert, kas yapı tarafında biraz daha esnek bir yapı. İkisinin arasında biraz amortisör görevi görüyor. Bu tendonun kıvamının nasıl olduğu oldukça önemli. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Eskiden esnetme hareketleri sakatlıklara karşı çok övülürdü. Son yıllarda esnetme popülerliğini yitirdi. Hatta daha iyi performans için, daha iyi verimlilik için esnekliğin fazla iyi olmaması gerektiğinden bahsedilmeye başlandı. Bunlar tendonlarla ilgili. Bu mekanizma nereden geliyor? Biraz daha belki yani nasıl esnetme yapmalıyız? Niye tendonlar bu şekilde etkiliyor? Bunu belki başka bir bölümde tartışabiliriz. Ancak bugün için şunu söyleyelim ki kas ile kemik arasında tendon olması gerekenden daha katıysa, esnek değilse onun o darbe, normalde tendonun darbe alması gerekirken bu darbe kasa biniyor. Dolayısıyla kas sakatlanıyor. Eğer denklem bunun tam tersi ise de tam tersinde tendona daha çok yük binmiş oluyor. Eğer tendon fazla katıysa ve kasa çok fazla yük biniyorsa, kas sakatlıklarına sebep olabiliyorsa bu tendonları rahatlatmak gerekiyor. Bu tendonları rahatlatma hareketleri de bizim tahmin edeceğimiz gibi hemen esnetme hareketleri değil. Ne yapmanız gerekiyor? Ağırlıklı yavaş egzersizler yapmamız gerekiyor. Mesela ağırlıklı bir squat ya da leg curl, bacağı arkadan açıp kapattığımız hareketler. Bunları yapmamız gerekiyor. Ağırlıklı ve yavaş. Hızlı hızlı değil. Tam tahmin edeceğimizin tersi. İlginç değil mi? Bunu bir örnekle açıklıyor Keith Barr birçok yerde. Hani hepimiz yapmışızdır. Sırtımızı duvara verip oturup pozisyona geçeriz. Dizlerimiz 90 derece bükük. Bu pozisyondayken bir süre durabiliriz ancak bir zamandan sonra bacaklarımız titremeye başlar. İşte bu titremenin sebebi aslında tendonların bir yerden sonra rahatlıyor, gevşiyor olması ve kaslara daha çok yük biniyor olması. Benim gibi uzun mesafe koşucularına, muhtemelen diğer dayanıklılık sporlarına haftada birkaç kez tendonlar için özellikle faydalı olan egzersizler yapmayı öneriyor Keith Barr. İşin güzel yanı, tendonlar için yapmamız gereken egzersizler sadece 5-10 dakikalık antrenmanlar, öyle çok uzun süreli değil. Tendonların şöyle bir özelliği var. Keith Barr'ın kullandığı bir analoji. Burun gibi çok çabuk adapte oluyorlar. Nasıl kötü kokan bir ortama ilk girdiğinizde hemen onu alırsınız, o ağır kokuyu hissedersiniz ve bir süre sonra duymamaya başlarsınız. Çünkü burun adapte olmuştur. Tendonlar da onun gibi. Uzun yaptığınız bir egzersizden tendonlara hiçbir fayda yok. Onlara gelen fayda sadece ilk başta 5-6-10 dakika. Keith Barr'ın burada iki önerisi var. Bir tanesi diyor ki, spor yaptıktan sonra hemen bir gym'e girip yavaş ağırlıklı hareketleri yapabilirsiniz diyor. Bunun yanında da yine antrenmanınızdan 6-8 saat kadar önce ya da sonra sadece bu tendonlar için bir egzersiz yapabilirsiniz. Yine 5 dakika sürecektir, 10 dakika sürecektir. Tendonların yapısında kan pek yok. Bu yüzden bizim yaptığımız spordan kaslarımız besleniyor ama tendonlar beslenmiyor. Antrenmanları yaptıktan sonra kaslarımızı beslemek için hemen bir recovery drink whey içebiliriz. BCAA kullanabiliriz. Ancak bunların içinde kasın ihtiyacı olan aminoasitler varken tendonların ihtiyacı olan kolajen yapısında bulunan aminoasitler yok. Bu aminoasitleri ya doğal gıdalardan ya da takviye gıdalardan almamız gerekiyor. Yani yine jelatin, kolajen kaynaklarını tüketmemiz gerekiyor. Şöyle bir deney yapmışlar. Kolajen için C vitamini önemli. Kişilere bir miktar C vitamini verip kolajen içiriyorlar ve bir süre sonra 6 dakika ip atlatıyorlar. Yani daha fazla değil. Çünkü 6 dakikadan fazlası bu sefer tendonların aleyhine çalışmaya başlayacak. Bunu mesela sabah erken saatte yapıyorsunuz. 8 saat sonra tekrar yapıyorsunuz ve 8 saat sonra tekrar yapıyorsunuz. Bunu bu şekilde birkaç gün üst üste yaptığınızda yani vücudunuzda kolajen üretimi boosting oluyor. Bir anda bir yükselişe geçiyor. Siz de zaten bunu istiyorsunuz vücudunuzda. Onun bildiği kolajen artsın. Yani onu biz yiyoruz ama onu alıp sindirmesin başka bir şekilde. Bizim vücudumuzda hakikaten kolajene dönüşsün bu aldığımız gıdalar. Biz bunu istiyoruz ve bu egzersizlerle bunu arttırabiliyorsun. Her gün bunu böyle 3 kere yapmak yerine haftada birkaç gün sabah kalktın, eğer akşamsa antrenmanınız, sabah kalktığınızda yapabilirsiniz. 5-6 dakika ip atlayabilirsiniz. Burada önümüzde iki seçenek var. Yavaş ağırlıklı egzersizler, izometrik egzersizler yahut ip atlama, polimetrik egzersizler, sıçrama hareketleri. Bu seçim neye göre değişecek? Eğer kişi yakın zamanda bir kas sakatlığı geçirdiyse, bu kas sakatlığı eğer tendonun fazla gergin olmasından kaynaklanıyorsa, o zaman bu tendonları açmak için bu ağırlıklı yavaş hareketleri ve izometrik egzersizleri yapmamız gerekiyor. Eğer böyle bir sıkıntımız yoksa bir sonrakinden devam edebiliriz. Bu da ip atlama, polimetrik egzersizler, sıçrama hareketleri olacaktır. Biz uzun mesafe koşucuları için öneri ise sadece ip atlama değil, bunu box jump'a dönüştürebiliriz. Tabii bu box jump yine daha küçük yüksekliklerden olacak. Öyle çok fazla yüksek sıçramanıza gerek yok. Cinsiyetler arasında bir fark var mı? Kadınlarda östrojen hormonu bağların gevşemesinde etkili. Biz kadınlar aslında her ay yumurtlama döneminde östrojen miktarı yükseldiği için tendonlarımız biraz gevşiyor. Ben mesela şu an hamileyim ve son 3 aya girdiğim için östrojen miktarı iyice artıyor. Benim doğuma hazırlık için bağlarımın açılması lazım. Bu böyle bir mantık ve bağlarımı açıyor östrojen. Ve bunu kadınlar her ay yaşıyorlar. Bu bana şunu düşündürtüyor. Eğer yumurtlama dönemi civarında kadınlar bazı intervallere koşacaklarsa bu bana şunu düşündürtüyor. O zaman kadınların eğer yumurtlama dönemi civarında performans göstermesi gerekiyorsa, bir yarışa katılacaksa, bu sıçrama hareketleri, izometrikler ile ve ip atlayarak bağları biraz toparlayabilirler. O zaman verimlilik artacaktır. Çünkü dediğim gibi eğer bağlar gevşekse bu koşunun verimliliği düşüyor. Ancak bu arttırılabilir diye anlıyorum ben burada. Yine bu cinsiyet farklılığından dolayı tendonların gerginliğinden kaynaklı kas sakatlanmalı erkeklerde daha çok görülürken de shin split, ACL bu iki üst bacağın alt bacağı bağlayan doku bunlarla ilgili sakatlıklarda kadınlarda daha fazla görülebiliyor. Ben nasıl tüketiyorum? En başta söylediğim gibi kolajenle jelatin arasındaki kritiklik jelatinin sadece sıcak olarak sindirilmesi. Ben bunu genelde sıcak suyla karıştırıp biraz ılıkken içiyorum. Çeşit çeşit denedim. Soğuk olarak da tükettim. Soğuk olunca hakikaten bir faydası yok. Peki ben bu faydayı nasıl anlıyorum? Açıkçası benim sakatlık geçmişimin temiz olmasının, bu kadar son 7 yıl içerisinde peş peşe yarışlar koşup bazı çılgın antrenmanlar yapıp hala bir sorun yaşamamın sebebinin bu eklem güçlendirici beslenmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyorum. Ancak beni birebir olarak tanıyanlar benim saçlarımın ne kadar zayıf olduğunu bilir. Eskiden hele saçlarım kısaydı da ama çok daha güçsüzdü. Kısa saçlıyken jelatin tüketmeye başlayınca bir anda saçlarımın yapısı değişti. Bu çok gözle görülür bir farktı. Türkiye'ye ilk kez ziyarete gittiğimde böyle herkes saçına ne oldu yani hani stresin bir anda yurt dışında o kadar azaldı da bu yüzden mi arttı diye mevzu konusu olmuştu. Annem de kullanıyor hatta saçı için. Ve şu an benim saçımın görece uzun olmasının sebebi belki de yine bu beslenme tarzı hani jelatin tüketimi diye düşünüyorum. Bu tabii ben size burada jelatinin saçlarınızı güçlensin diye söylemiyorum ama jelatinin vücuduma karışıp karışmadığını saç yapımındaki değişiklikten çok rahat anlayabiliyorum. Çünkü birkaç gün içerisinde hemen yapısı değişiyor eğer ben kaç gün düzgün bir şekilde her gün düzenli olarak jelatin içersem saçım değişiyor. Bunun yanında beslenmemde de eğer kemikli bir et kaynatılıyorsa, onunla yapılan bir yemek varsa onun suyu kesinlikle ziyan edilmemeli diye düşünüyorum. Ya da balık yerken çünkü hayvanın da derisinde ve yumuşak dokularında bu jelatin bulunuyor. Balığın hani derisinin de burada daha çok jelatin vardır diye yiyen birisiyim artık. Tavuğun falan derisini yemiyorum çünkü orada çok yağ var bana hitap etmiyor. Zaten tavuk yemiyorum açıkçası ben de. Düşünürseniz yani hayvanın sadece ben saf et kısmını yiyeyim. Bu yumuşak gözüken şeyler kolajen midir yağ mıdır belli değil buraları yemeyeyim derseniz. Bence bir zaten hayvana ayıp oluyor. Orada kendi canını vermişsiniz beslenin diye. Ondan sonra burun kıvırıyoruz. Olmaz burası iğrenç orası çirkin diye yemiyoruz falan. Bence ne kadar yiyebiliyorsak iyi. Çünkü öldürdük bir kere bari hakkını verelim. Vejetaryen ve veganlar içinse ek gıda üretiminde çalışmalar var. Ama şu ana kadar gelinen yol çok başarılı değil. Yine hayvansal gıdalardan almak çok daha faydalı görünüyor. Ve son olarak çok sayıda bu sektörde markalar meydana çıksa da kolajenli içecekler, yiyecekler, küçük küçük kapsüller. Ben şahsen takviye gıdaların fiyatları yüksek ve o tablete bakıyorum. Bir de kendim böyle çorba kaşığıyla koyduğum jelatin miktarına baktığımda bana aktardan gidip jelatin almak çok daha mantıklı geliyor. Bunları söylerken hiçbir supplement, takviye gıda markasına düşmanlığım olmadığı gibi mahallenizin aktarıyla da bir anlaşmam olmadığını belirtmek durumundayım. Bunlar sadece benim kesemize uygun olduğunu düşündüğüm bir çözüm yolu olduğu için paylaştığım bir konu. Yine size pratik geliyordur. Kolajen supplement olarak kullanabilirsiniz. Ama yok ben oraları çok harcamak istemiyorum ve bu sürdürülebilir istiyorum diyerek aktarınıza gidip oradan jelatin alıp her gün sıcak suyla karıştırıp bir miktar içmeye başlayabilirsiniz. Bugün aslında anlatacaklarım bu kadar. Bugün anlattıklarım da şu ana kadar edindiğim bilgiler doğrultusunda. Yarın öbür gün başka bir çalışma yapılır, başka bir bilimsel çalışma yapılır. Ve derler ki yok mutfak jelatini fiyasko, kesinlikle vücudunuzda hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle şu bir de kolajenlerin türleri var. 1-2-3. Şu türü bu formda ek gıda olarak almanız gerekiyor diyen bir bilimsel bir çalışma yapılır. Bir ürün ortaya çıkar. Gerçekten hayatınızı daha çok kolaylaştırıyordur. Tamamen bir U dönüşü yapıp bu söylediklerimin üzerine çizebilirim. Bunlar artık geçerliliğini yitirdi diyebilirim. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Son olarak şunu söylemeliyim ki ben bu işin uzmanı değilim. Yani ben okullu, diplomalı bir doktor yahut bir fizyoterapist değilim. Eğer bir sıkıntınız varsa, bir sorunuz varsa öncelikle doktorunuza ve fizyoterapistinize danışınız. Benim gibi çok konuşanlara da güvenmeyiniz. Ben sadece size bulduklarımı getirdim ve biraz kendi yaşadıklarımdan bahsettim. Önce sağlık diyoruz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.